Secde 23.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen
ve fehmen. Ya Rabbi bizi ziyadeleştir ilim yönüyle ve fehim yönüyle. Rabbi yessir, ya Rabbi çok çok kolaylaştır. Ve la tuassir, zorluk nasip etme. Rabbi temmim, tamamlattır bir hayır, hayır ile. Sübhaneke la ilme lena illa me'allemtena. Ya Rabbi sen sübhansın, bizim ilmimiz yoktur. Ancak senin taallüm ettirdiğin, öğrettiğin vardır. Rabbi yessir ve la tuassir'in anlamını biliyorsunuz arkadaşlar, değil mi? Yani o ayet değil, hadis-i şerif işe başlama duası olarak da adlandırılıyor. Rabbimizden kolaylık nasip ediyoruz. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ Muvaffakiyet ancak Allah'ın tevfikiyledir. Rabbi şrah li sadri, ya Rabbi göğsüme genişlik ver. Ve yessir li emri, işimi kolaylaştır. وَهْلُلْ اُقْلَةً لِيْسَانِ Dilimdeki uhleyi, bağı çöz ki يَفْقَهُ قَوْلِ Sözümü anlasınlar. Evet. Secde suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen 22. ayeti bitirmiştik. Orada bir ayn işareti vardı. Rükû işaretiydi. Onunla bir paragraf, bir konu bütünlüğü bitmişti. Aslında konu bütünlüğü bitmiyor. Biliyorsunuz siyak sibak denilen bir şey var. Konuların öncesi ve sonrasının birbiriyle ilişkili olma durumu var. Bu secde suresi de bağlam denilen şeyle bir şeyi anlatıyor. Yani bir mesaj var, bir konu bütünlüğü var. Bu surenin her tarafında var bu. Ama özellikle bir paragraf olarak o 22. Ayette bitti. Şimdi zaten nasip olur da bugün tamamlamayı düşünüyorum, bilmiyorum. Hep öyle niyetleniyorum ama genellikle 1-2 ayeti anca açıklayabiliyoruz. İleride göreceksiniz, alakasız gibi gözüken konuların aslında surenin önceki taraflarındaki kelimelerle ve ayetlerle ilişkili olduğunu göreceksiniz. Yani bunları bir de niye yapıyoruz? Yani sadece burada dinlemekle olmaz. Bu Kur'an hepimizin evinde açık olacak. Sürekli şey yapacağız. Bir mesai harcayacağız, okuyacağız. Yani biliyorsun bu sevap kazanma kitabı değil. Bu hayat rehberi. Aynı zamanda ahiret rehberi. Bizim sürekli başucu kitabı deniliyor, değil mi? Başucu kitabı ne? Bir sürü kitap var kütüphanemizde. Ama yatağın başının ucunda duranlara başucu kitabı deniliyor. Yani hemen elin gidecek, oradan alıp okuyacaksın. Normal herhangi bir insanın yazdığı bir kitap başucu kitabı oluyorsa, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın indirdiği bir kitap elbette ki bizim başımızın başucu kitabı değil, başımızın tacı olmalı. O yüzden sürekli gündemimizde olmalı. Hatta açık olmalı. Yani ulaşması zor olmamalı. Hep yukarılarda, elbette saygımızdan ötürü yukarılarda, ama biz bunu masaya indirirsek, açar isek ulaşmamız kolay olur. Yani kapların içerisinde, kurdelaların içerisinde, kat kat şeyin içerisinde biraz ulaşması zor oluyor. Ben hatırlıyorum çocukken yatak odasında yukarıda çivi vardı. Çiviye asılı pembe bir şeyin içerisinde vardı. Ne deniyor ona? Bir torbanın, muhafazanın içerisinde. Ya korkardım ben ondan. Yani ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani saygıdan asılıyor ama uzak. Biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilk yıllarında meal bile, yani Kur'an yasaklanmış. Daha sonra Kur'an biraz serbest hale gelmiş. Meal bile yasaklanmış. Yani okumayın, günaha girersiniz şeklinde. Hala bugün öyle bir şey var. Hayır. Bizim hayatımızın içinde olması gereken kitap. Yani cümleye şöyle başladım. Niçin bazı şeyleri anlatıyorum? Yani Kur'an'da mesai yaptıkça belirli bir mantıkla girerseniz sonuca daha kolay ulaşırsınız. Ne o mantık? Bu kitap alemlerin Rabbinden bir indirilmedir. Bu kitabın içinde şüphe yoktur. Ve ayetler birbirini açıklamaktadır. Yani ayetler arasında ayrım şey yoktur. Fark, uzaklaşma yoktur. Tam tersine yakınlaşma, birbirini açıklayıcılar vardır. Bu bağlamda girerseniz o kopuklukları yaşamazsınız. Hep öncesiyle sonrasıyla bir ilişki içerisinde devam eder. İşte bu bağlamda 23. ayetiyle devam edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ yemin ifadesi, yemin olsun, gerçekten öyle ki اَتَيْنَا biz verdik. Kime verdik? Musa'ya verdik. Neyi verdik? El kitab. Kitabı verdik. Yani herhangi bir kitap değil. Orada marife gelmiş o Arapça bilenler için ara sıra böyle kelimeler kullanıyorum. Belirli bir kitabı verdik. Fela, sen de bunun üzerine, yani bu cümlenin cevabı geliyor. Yani neden böyle olduğu geliyor. Fela tekun, sen de olma. Fi miryetin, bir şüphe içerisinde olma. Min liqa'ihi, ona kavuşacağından, mülaki olacağından şüphe içinde olma. Şimdi burada ona kavuşacağın ifadesi, oradaki ona gelmiş, buna zamir deniliyor. Bu zamirin nereye gittiğiyle ilgili çok fazla teferruat var. Gelmeden evvel baktım, 5-6 meal tefsire baktım, her biri farklı bir şey yazmış. Buradaki zamir, yani ona kavuşacağın, niye kavuşacağın ya da karşılaşmak da denilebilir lika'ya, bir Musa Aleyhisselam olarak değerlendirilmiş, bir kitap olarak nitelendirilmiş. Kitap da hangi kitap? Musa'ya verilen kitap mı? Yani Tevrat mı? Musa Aleyhisselam'a verilen kitap mı? Tevrat mı? Ya da Kur'an mı kastedilmiş? Değişik değişik burada görüşler var. Şimdi burada sen ona, sen şüphe içinde olma derken hitap kime? Peygamber Efendimiz'e. Yani biz Musa'ya kitap verdik. Sen de ona kavuşacağından, karşılaşacağından şüphe içinde olma diyor Rabbimiz. Yani hitap Peygamber Efendimiz'e. Şimdi şüphe içinde olunacak bir durum var. Demek ki ondan o şüphe içerisinde olma diyor. Yalnız burada raybe kelimesi gelmemiş. Yani raybe çelişkide olma değil. Yani ya hani kavuşacak mıyım, kavuşmayacak mıyım gibi bir düşünce. Ama müşriklerin bu kitaptaki şüphe içinde olmaları gibi değil. Zaten farklı bir kelime kullanılmış burada. Raybe kullanılmamış. Miryetin denilen bir kelime kullanılmış. Eğer bu ona, zamire, Hazreti Musa dersek ne anlama geliyor? Peygamber Efendimiz'e diyor ki sen Musa'yla karşılaşacağından şüphe içinde olma. Peki bu doğruysa Peygamber Efendimiz'e Hazreti Musa ne zaman kavuşacak?
Ahirette.
Ya ahirette, ahiret sahnelerinde kavuşacak ya da Miraç'ta kavuşacak. Bunun ikisinden birisi Miraç'ta kavuşacağıyla ilgili bir haber olabilir. Bana da bu yakın geldi ancak bir tereddütüm var. Bu Secde suresi nuzul sırasında. Nuzul sırasını biliyorsunuz değil mi? Yani bu kitaptaki sıralama daha sonra Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam'ın o mukabelesinde oluşan dizgi. Bir de nuzul sırası var. Yani surelerin ilk Alak suresi İkra ayeti indikten en sonraki bir iniş sırasına göre bir şeyi var. Bakın Secde suresi Mekki sure ama Mekki'nin sonlarına doğru mu olsun? Evet, nuzul sırası 75. Yani ortalara doğru. Yani 114 sure var ya, ortalarda bir yerde. Şey ise Miraç'tan bahseden sure hangisiydi?
İsra
var, bir de var asıl Necm suresi. Necm suresi asıl onunla ilgili, yani işaretsel olarak özellikle. O da 23. Bakayım İsra kaçıncı sureymiş? İsra de nuzul sırasında 50. Yani şeyden sonra oluyor bu büyük bir ihtimalle. Yani bu kesin bilgi değil. Sadece düşünün, bu işte ilgilenenler, ilim yönüyle ilgilenenler daha iyi şey yapacaktır. Sanki o değilmiş gibi bir şey oldu. İlk başta dediğim gibi miraca bir işaret olduğunu düşündüm. Eğer bu hu zamiri, yani hi de hu zamiri kitaba ise Tevrat'a ise ona kavuşacağından şüphe içinde olma. Kur'an-ı Kerim ise Kur'an-ı Kerim'e kavuşacağından, karşılaşacağından şüphe içerisinde olma. Şimdi Kur'an indiriliyor ortasında. Nasıl kavuşmaktan şüphe içinde olma? Tefsirlerde şöyle deniyor. Nasıl ki Musa'ya kitap verildiyse ve o tamamlandıysa, sen de Kur'an'ın sana verileceği ve tamamlanacağından bir şüphe içerisinde olma anlamları da var burada. Başka bir şeyde de şunu deniyor. Musa'ya verilen kitabın içerisindekiler hükümle Kur'an'ın içerisindekiler aynı gibi değişik ifadeler var. Çok da önemli değil. Muhakkak derinlerinde bir önemi vardır da değişik görüşler var. Burada geçmek durumundayız. Şimdi diyor ki devamında وَجِعَلْنَاهُ biz onu kıldık yaptık. Ne yaptık? Hüden. Hidayet yaptık. Kim için? Li beni İsrail'e. İsrail oğulları için. Şimdi orada hu tekrar Musa'ya gidebilir. Yani biz Musa'ya bir hidayet yaptık. Değil mi? Peygamberler hidayetçidir aynı zamanda. Ya da yine bu Tevrat olursa kitabı hidayetçi kıldık. Kimler için? Beni İsrail için. Şimdi İsrail biliyorsunuz Yakup peygamberin ismi. Beni derken de oğul kelimesinin çoğulu, ibin kelimesinin çoğulu, İsrail yani Yakup peygamberin oğulları ve onun soyundan gelenler. Nasıl ki hani Adem oğlu diyoruz ya, Adem'in soyundan geliyorsa burada Yakup'un soyundan gelen bir kavim olarak değerlendiriliyor burada. Onlara bir hidayet rehberi yaptık. Tevrat'ı ya da Musa'yı, Hazreti Musa'yı. Ben bazen peygamberin isimlerini hep Hazreti kullanmadan söylüyorum. Musa diyorum, Adem diyorum. Yani Kur'an'da Hazreti kelimesi geçmediği için hep dilim oradaki Musa'ya, Adem'e, Yakup'a diye geçiyor. O bir saygısızlık olarak anlaşılmasın. Sizin zaten anlamayacağınızı da tahmin ediyorum. Diğer ayete geçelim. Diğer ayet de daha iyi anlaşılıyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ onlardan kıldık e'immeten. E'immeten imamlar demek. İmam kelimesinin çoğulu. Yani Beni İsrail'den imamlar yaptık. Yehdune hidayet ediyorlar bi emrina. Emrimiz ile ya da emrimize hidayet ediyorlar. Lemme saberu. Lemme saberu bir sebep bildiriyor. Sabrettiklerinden dolayı. Devam ediyor. Onunla beraber açıklayalım. Ve kânü bi âyetina ve bizim ayetlerimize yûkînûn. Kesin olarak, yûkîn olarak inanıyorlardı. Şimdi biliyorsunuz günümüzde Yahudiler, İsrailoğulları yani pek hoş karşılanmıyor değil mi? Dünya tarafından, sadece Müslümanlar tarafından değil mi? Biz Müslümanlar zaten gözümüzde çok olumsuz olarak farklı bir yerlerde. Ama Allah-u Teala diyor ki biz onlardan diyor doğru yolu gösteren imamlar yaptık. Sabrettiklerinden dolayı ya da sabırlılarından sabretmelerinden dolayı. Sabır burada kelimesi geçiyor. Ve kânü bi ayetine ve bizim ayetlerimize yakin olarak inanıyorlardı. Yani ilk zamanlarından bahsediyor. Yani Allah-u Teala bir kavme ciddi bir hidayet ediyorsa, o kavme ciddi bir olağanüstü yardımlar yapıyorsa bu elbette boşu boşuna değildir. Yani o ilk zamanlarında demek ki sabreden ve ahirete, ayetlere daha doğrusu yakinen inanan bir zümre varmış. Ve onların içerisinden imamlar yapılmış. Şimdi bu, bakın o imamlar konusunu bazı ayetlerde baktım, öyle basit şeyler değil. Bakın Enbiya 73 var. Enbiya suresi 73. ayet diyor ki, onları diyor bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık. Ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi. Burada evhayna diyor ileyhim, onlara vahyettik diyor. Yani peygamberlere vahyediliyor. Yani onlar için bir özel vahiy var yani, emirleri bildiren. Burada övülmüş bir kavim bunlar. Yani herhangi bir imam değil. Bakın başka bir ayette diyor ki Onlar derler ki diyor, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, yani bu ne? Takvalılara, müttakilere önder eyle diyenlerdir. Şimdi muttakiler zaten biliyorsunuz, yani Müslüman var, mümin var, takva sahibi. Zaten belirli bir yere gelmiş kimseler, dua ediliyor, deniyor ki bizi diyor muttakilere imam kıl. Yani muttakilerin de imamı olunması gereken bir şey. Bunlar e'imme denilen grup, yani önderler. Yani bunu anlayanlar, yani Allah-u Teala'nın biz orada onları imamlar yaptık demesini öyle iyi anlamışlar ki ve muttakilere de imamlık söz konusu, bizi onlara diyor imam kıl. O gruptan eyle yani bizlere. Yani bu herhangi bir önderler değil yani. Bunu nasıl anlayabiliriz? Yani Allah-u Teala'nın peygamberleri var. Bir de peygamberlerin hidayetini çok iyi anlayıp idrak etmiş ve muttaki olmuş kimseler var. Bunları da Allah-u Teala'nın desteklemesiyle, Allah-u Teala'nın yardımıyla toplumun önderleri oluyorlar. Yani fikir, din önderleri oluyorlar. Bunlar da Allah tarafından destekliler ve dua edilme, bu Kur'an ayeti olduğuna göre onlardan olunması tavsiye ediliyor. Yani bu ayette geçenler, bizi eşlerimizi ve çocuklarımız bize göz aydınlığı kıl ve bizi muttakilere imam eyle deniyorsa, siz de bunu temenni edin. Demek. Mesajı da var bunun içerisinde. Öylesine bir grup yani. Şimdi onlar ne yapıyorlarmış? Sabrediyorlarmış ve ayetlere yakinen inanıyorlarmış. Şimdi bakın, ben bu yukinun kelimesinin altını çizdim. Neden yukinun kelimesinin altını çizdim orada? Yakinen inanırlar. Önceki ayetlerde çok üzerine durmuştuk. Hatırlıyor musunuz bunu? Yani Bakara suresinin ilk sayfasında ne vardı ilk ayetlerinde? Onlar yu'minûne bil gaybi. Onlar gayba inanırlar. Ama devam ediyordu, ne diyordu? Ve bil ahireti hüm yukinün. Onlar ahirete yukin olarak inanırlar. İkna seviyesinde olarak inanırlar. Bu yakinen iman, daha evvel bahsetmiştik, normal imandan, yani gayba imandan çok daha üst bir konu. Ne demiştik buna? Sanki görür gibi iman ediyorlar. Neye özellikle? Ahirete. Özellikle ahirete. Yani her konuya ikna seviyesinde yukin olarak inanmak vardır ama ahirete. Ayetlere o seviyede inanan bir insan hata yapamaz. Neden? Görüyor gibi iman ediyor. Bir şeyi görür gibi iman ettikten sonra o sizi artık o konuda hata yapamazsınız. Şimdi onun biraz sonra açıklayacağım. Burada sabarıyı da şey yapıyorum. Sabırı sabrettiklerinden dolayı. Sabretmek aynı zamanda sebat etmek anlamına da geliyor. Biz sabır, hani başa gelen şeylere bir şey isteyebilirim. Kapıyı bir kapayabilir misiniz? Biraz esinti var gibi. Yok yok, ora kapalıysa şurayı. Malum kalorifer yanmıyor. En azından şey olsun. Açık yok değil mi oralarda? Tamam. Sabır kelimesi birkaç anlama geliyor. Razı olmak anlamına geliyor. Tahammül göstermek anlamına geliyor. Bir de sebat etmek anlamına geliyor. Şimdi ilk yaşanılan İsrailoğullarının toplumunda öyle büyük bir musibetler, eziyetler var ki onlara sabrediyorlar. Yani onların yaşantılarını hatırlayın peygamberler tarihinde. Yani peygamber geldi, iman etti. O ne güzel, güle oynaya değil. Hep başlarına bir musibet gelmiş. Hep insanlar onlara neden iman ediyorsunuz diye eziyet göstermişler. Ama o eziyet karşısında onlar ondan vazgeçmemişler, sabretmişler ve sebat etmişler. Bu sebat etmek şeyi de çok geçiyor Kur'an'da, sabırın anlamları içerisinde. Bir ayetlere de yakinen inanmışlar. Allah-u Teala da onları desteklemiş. Ve onları imamlar kılmış. Kimleri bunlar? İsrailoğullarından. Ama o zamanlar ki İsrailoğulları. Yani ondan sonra yoldan çıkmışlar. Şimdi zaten onu yoldan çıkmalarının sebebini işte bu ayette açıklıyor Rabbim. Bir sonraki ayette 25'te. İnne rabbeke yüve yafsilu beynehum. Şüphesiz senin Rabbin yafsülü ayıracaktır. Fasıla deniyor ya, Türkçe'de var. Fasıl, fasıl fasıl ayırmak yerine. Ayıracaktır, ayırır onların arasını, beynehum onların arasını ne zaman? Yevmele kıyameti. Kıyamet gününde, yani kıyamet gününde onların aralarını ayıracaktır. Yani onları farklılaştıracaktır. Grup buyurma ayıracaktır. Fima şu sebepten ki kânü fihi o ayetler konusunda yahtelifûn ihtilaf ediyorlardı. Burada anahtar kelime en sondaki yahtelifûn ihtilaf ediyorlardı. Yani bir süre sonra ayetler konusunda, dinin hükümleri konusunda artık bu kişiler ciddi bir şekilde ihtilafa düşmüşler. Şimdi bak, ilk ayette bir olumsuzluk yok. Onlar sabrediyorlar. Ayetlere yakinen inanıyorlar. Normal bir ayette değil. Allah da imamlar veriyor. Her şey günlük gülistanlık gibi. Bak, arada bir kesinti var. Direkt ahiret gününden bahsediliyor. Diyor ki ahiret gününde ise diyor Rabbin, senin Rabbin diyor onların arasını ayıracaktır diyor. Yani burası bana çok ilginç geldi. Niçin böyle bir şeyden bahsediyor biliyor musunuz? Buyurun, hoş geldiniz. Şey var mı? Niçin böyle bir şeyden bahsediyor? Günümüzde biliyoruz ki hatta o zamandan biliyoruz ki Hazreti İsa ile beraber, Hazreti İsa'nın zamanında Hazreti İsa'yı öldürmeye giden onların sapkınlıkları başlamış. Bu şey filmini izleyen var mı bilmiyorum. Hazreti Meryem'in filmi var. Genellikle televizyonda yayınlanıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel çekilmiş. Hazreti Meryem'le beraber bir peygamber mantığını, bir de Yahudilerin nasıl bozulduğunu çok güzel bir şekilde izah ediliyor. Yani konu Hazreti İsa'nın doğumu ama genel bir perspektif veriyor orada. Yani Yahudilerin nasıl bu hale geldiklerini, mantıklarını çok güzel anlatıyor. Hepsi ibadetli insanlar. Yani dış zahiri olarak ibadetli insanlar. Ama bahsettikleri kelimeler, belirli bir konuda verdikleri hükümler inanılmaz derecede Allah'ın hükmüyle aykırı. Ve oradan nasıl yoldan çıktıklarını orada çok güzel anlıyorsunuz. İşte bu ihtilaf kelimesinde ben onu görüyorum. Belirli bir yerde Allah'ın ayetleri konusunda artık öyle ihtilafa düşmeye başlamışlar ki sen onu diyorsun, ben bunu diyorum, benim grup bunu diyor, ben senin dediğin gruba karşıyım, sen benim gibi düşünmüyorsan kafirsin, öyleyse seni öldürmem gerekir, öldürürsem de Allah'ın rızasına kavuşmuş olurum düşünceleri size tanıdık geliyor mu? Bugün değil mi arkadaşlar? Bakın bakın, İsrailoğulları, yani bugün bizim baş düşmanımız, İslamiyet'in baş düşmanı olarak gördüğümüz grup ilk başta övülüyor. Ondan sonra arada bir şey yok. İhtilaf ettikleri konular konusunda Rabbin onların aralarını ayıracaktır. Yani görürsün onları hangi farklı gruplarda haşredecekleri diye bir şey var. Burada bize mesaj yok mu? Yani Kur'an-ı Kerim'i biz sadece diğer kavimlere, bizden öncekilerinlere mi götüreceğiz? Götürürsek ne olur? Onlar derler ki diyor, bunlar esatirul evvelin, evvellerin masallarıdır derler diyor. Bunu diyen kimler? Müşrikler. Yani Kur'an geldiği zaman demişler ki ya bunlar öncekilerin masalları, niye anlatıp duruyorsun? Günümüzde biz de Kur'an-ı Kerim'i öncekilerin masalları gibi günümüze getirmeyerek anlarsak, biz de Allah korusun müşriklerin, kafirlerin dediği gibi yani evvelkilerin masalları hükmüne getirmiş oluruz bu Kur'an-ı Kerim'i. Biz Kur'an-ı Kerim'i günümüze inmiş, günümüze de inmiş ve bana da inmiş gibi değerlendirmeliyiz. Eğer bir yerde, eğer Yahudiler ihtilaf ediyorlar diyorsa, bunun yüzünden de başlarına büyük olumsuzluklar geldi diyorsa, biz de demeliyiz ki eyvah, bizim de başımıza gelebilir bunlar demeliyiz. Çünkü takva sahipleri yakinen inanırlar. İnanmışlar ama daha sonra işte grup grup olmuşlar. Şimdi bununla ilgili biliyorsunuz şeyler var, ayetler var. Bunu bir şey yapmak istiyorum. Birkaçını şey yapmak istiyorum. Bu Bayraktar Bayraktar Hoca her görüşünü desteklemiyorum nacizane ama ayetlerle tefsir konusunda çok iyi bir yerde. Bakın bunları sizle paylaştım. Bir daha paylaşacağım ve günümüzdeki olayları, yani şu an televizyonda izleyip de hepimizin üzüldüğü olayları, ya biz nasıl bu duruma geldik dediğimiz olayları çok güzel açıklıyor. Hem ülkemizde hem dünyadaki İslam alemindekilere.
Çeksikama oluyor şimdi, çeksikama.
Evet, işte bunun şeyi. En'am 159. Dinlerini parça parça edip gruplara ayıranlar var ya, bakın Peygamber Efendimiz'e diyor, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Valla bu ayetler bir anlaşılsa, yani gerçek anlamıyla anlaşılsa, yani çok şey değişir ama. Benim yüreğim kabarıyor. Yani bunları okuyunca benim yüreğim kabarıyor. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Şu çok tehlikeli bir şey. Hani Allah'a havale edersiniz ya, iflas ettiğiniz anda, tamam ya Allah'a havale ediyorum, senin işini Allah'a bırakıyorum dersiniz ya. Allah da öyle diyor. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır diyor. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Bakın bunu bir Müslümanlara diye ayırsa anlasanıza. Burada diyor ki innellezine ferraku. Fark kelimesi, fırka kelimesi bu. Fırka. Dinehum, dinlerini fırka fırka haline getirmişlerdir. Ve kânü şi'aen, şi'a haline getirmişlerdir. Başka bir ayet, Enbiya suresi 93. İnsanlar kendi aralarında din işlerinin birliğini bozdular, halbuki hepsi bize dönecektir. Müminin 53. Ne var ki insanlar dini işlerini aralarında parça parça ettiler. Her grup kendilerinde bulunan ile sevinip böbürlenmektedir. Diyor ki fete katta'u, kata kesmek demek Arapçada. Emrehum beynehum zuburan, zubur zubur parça parça ettiler. Küllü hizbin, bütün hizip, bak hizip diyor burada, parti demek bu, grup demek. Bima ledeyhim, yanındakıyla ferihun, ferahlanmaktadır. Bir de Rum suresi 32 var. Birkaç ay evvel işledik hatırlıyorsunuz Rum şeyini. 30-30'dan başlıyor. Rakam olarak 30-30-30-32. O kimseler ki dinlerini parçalayıp fırka fırka olmuşlardır. Görüyor musunuz? Bak kelimeler ayetler içerisinde nasıl ortak. Her hizip kendi yanlarında olan ile sevinmektedir. Bakın. Minellezine ferraku dinehum. Dinlerini. Başka bir şey değil bakın. Burada hemen savunma olabilir. Ya hani belli grup ayırmak değil ama dinlerini diyor parça parça etmişlerdir. Fırka kelimesi geçiyor burada. Ve kânü şi'a, şi'a olmuşlardır. Şia kelimesi yabancı gelmiyor değil mi? Şia, İranlıların da atfedilen bir sıfattır ama asıl anlamı bir şeyden ayrılmak anlamına gelir. Ayrılmış olarak. Yani kötü hep karşı taraf ya. Onlara göre de biz Şia'yız. Yani biz demeyeyim de İranlılara göre de karşı grup Şia. Mesela neyse oraya girmeyeceğim. Mayın tarlalarına girmeyelim. Küllü hizbin, bütün hizipler bima ledeyhim, yanlarındaki ile ferihun, ferahlanmaktadırlar. Ferahlanmak sevinmek anlamına geliyor ama şımarıkça bir sevinme. Bu neyi anlatıyor? Efendim? Şimdi bakın. Bugün bakın cemaat bugün yanlış anlaşılıyor. Şimdi deniyor ki ya cemaat olmak zorunda, doğrudur. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın hükmüdür. Cemaat olacaksın. Ama cemaat demek cem'a. Arapçadaki cem'a kökünden geliyor. Bir olmak anlamına geliyor. Cuma namazı o anlamdadır. Bir araya gelmenin ana fikri İslam cemaati olmaktır. O da cemaatlerden birisidir. Ama bakın mayın tarlalarına girmek istemiyorum dedim. O ismi verenler yine gruba sahip olanlar. O gruba ait olanlar. O gruba ait olmayanların verdiği bir isim değil. burada ilginç bir nokta var. Ben doğruluğuyla yanlışı da söylemiyorum. Felsefik olarak söylüyorum. Hani dinler tarihinin dersi verildiğini şu an düşün. Bir grup ayrılmış. Bir grubu ayrılanlar, onun ehli sünnetten olmadıklarını düşünenler başka bir grup kurmuşlar ve demişler ki ehli sünnet ve cemaat biziz demişler. Peki diğer grup onlara aynı isimle mi hitap ediyor? Efendim? Dalle diyordur. Kim doğru kim yanlışı söylemiyorum bakın. Ben burada kendimi bir gruptan sıyırıyorum. Tamamen felsefi bir bakışla söylüyorum. Sakın yanlış anlaşılmaz. Ben şu gruptan da karşı grup öyle demiyorum. Yani herkes kendisinin en iyi olduğunu iddia ediyor. O konuya gireceğim. Şunu açıklamaya çalışıyorum. Cemaat bir araya gelmek demektir. Fakat bir araya geliş bütün İslam birliği arasının içinde olmalıdır. Eğer ben bir araya geliyorum, bir cemaat oluşturuyorum diyorsan ama oluşturduğum bu cemaat tam tersine tefrikaya yol açıyorsa o cemaatin ana fikri iyi değildir demektir. Bu ne demek? Cihat edilecek, cihat farzdır biliyorsunuz. Cihat eden İslam ordusudur. Karşınızda da küffar olduğunu düşünün. İçimizde asker kökenli olanlar var, askerliği yapmış olanlar var. Bir askeri birliğin içerisinde değişik şeyler vardır, gruplar vardır. Piyadesi vardır değil mi? Jandarması vardır, topçusu vardır, havacısı vardır, karacısı vardır, nevazımcısı vardır. Bunların hepsi ordunun bir parçasıdır. Kendi içerisinde bir gruptur. Ama hiçbiri der ki en iyi grup levazımcıdır diyemez. En iyi grup piyade diyemez. Tek bir amaç vardır, ordunun bütünlüğü ve birliğidir. İşte cemaat budur. Tamam sen bir araya gel. Herkesin fıtratı farklıdır, farklıdır. Herkesin meşrebi farklıdır. Herhangi bir grup içerisinde yer alabilirsin. Kendini en iyi öyle ifade edebilirsin. Ama sen ümmeti vahidetin içerisinde bir fersin, o grup da onun içerisinde erimek zorunda olan bir gruptur. Sen dersen ki benimki en iyisi, ben en iyi düşünüyorum, hakim olacak olan benim dediğinde sorun olur. İşte bugün şu an Türkiye'de yaşanılan o. İnsanlar bir cemaat oluşturalım, Allah emrediyor diyor, bir araya geliyorlar ama oluşturdukları fırka. Ve işin ilginç tarafı en sonundaki diyor ki her hizip kendi yanındakiyle sevinmektedir diyor. Yani akılları uçmuştur diyor. Bunun böyle olmadığını, yanlışta olduğunu artık ona anlatamazsın. Karşındaki kesinlikle yanlış düşünüyor. Benimki en doğru. Bakın buradan sonra tehlikeli işte. Benim gibi düşünmüyorsa yanlış. Bir de ayete hadise uydurdu onu. Bak karşıdaki kafir. Kafirse ne yapmak gerekiyor onu? Öldürmek gerekiyor. Öldürürsen ne yapıyorsun? Şey yapıyorsun, Allah'ın rızasına uygun davranıyorsun. Bir de ne oluyorsun? Ölürsen de şehit oluyorsun. Bugün Suriye'de yaşanan son gelişmeyi biliyor musunuz? Eskiden Esad'a karşı savaşılıyordu. Şimdi o savaşan, cihat eden grup da ikiye ayrıldı. Ve birbirleriyle şu an savaşıyorlar. Ve herkes karşındakini kafir ilan etmiş arkadaşlar. Zaten kafir ilan etmeden savaşamazsın. Bir şeye, fetvaya dayandırmalısın değil mi? Yani karşındaki ne? O grubun ilim adamları, din adamları diyecekti. Bak bunlar küfür işliyorlar, kafirler. Oh, şeytan da gülüyor şimdi. Ya da şeytanlaşmış insanlar, gruplar gülüyor. Dünyada şu an gayrimüslim ile Müslümanın savaştığı bir tek bildiğim kadarıyla Afganistan var. Ama bütün İslam coğrafyasında şu an mücadele, savaş var. O mücadele kimle kim arasında? Müslümanla Müslüman arasında arkadaşlar. İşte tekrar diyorum. Dini bir araya, dini yaşamak adına belirli mezhep, belirli bir meşrep, belirli bir fıtrat, belirli bir kültür farklılıkları olanların bir araya gelmeleri doğaldır. Herkes herkesle anlaşamaz. Herkes herkesle iletişim kuramaz. Ama bu birlik ve beraberlik cemaat bilincini bozduğu anda işte Yahudilerin başına gelen oluyor. Bugün işlediğimiz ayetin konusu olarak. Ve çok ilginç bir ifade var burada. Biz okuyoruz, İsrailoğulların ne durumda olduğunu biliyoruz. Allah da biliyor. Bizim okuduğumuzda ne düşüneceğimiz de biliyor. Önce övüyor iki ayette. Onlara sabretmelerinden dolayı ve yakinen iman etmelerinden dolayı onların içerisinden imamlar verdik. Sonra diyor ki ihtilaf etmelerinden dolayı görürsün ahirette onların durumu ne olacak diyor. Şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Eyvah, biz de bu duruma Allah korusun düşebiliriz dememiz gerekiyor. Şu an kesinlikle örnek vermeyeceğim. Anlayışınızı size bırakıyorum. Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeler ve İslam coğrafyasında olan gelişmenin ana kaynağı budur. Ben diyorum ki şu an İslam devletlerin, İslam halinin en büyük birinci sorunu diyorum, tefrika diyorum. Tefrika farklılaşma demek. Ümmeti vahidetin olamamak demek. Eğer bu olursa var ya, bizim bileğimizi Allah'ın izniyle kimse bükemez. Karşı taraf da çok iyi bildiği için fitneyi böyle sokuyor. Buyurun. Aleyküm. Biraz yüksek ses. Ses kaydı var da. Buyurun.
Bunlarla konuştuğumuz zaman diyorlar ki sizin filmde Cemal'i örnek gösteriyorsunuz.
Doğru bir şeyden örnek verilir arkadaşlar. Eğer Sıfır-ı Cemal vakası veriliyorsa doğru bir şekilde örnek verilir. Sahabi efendilerimizin o zamanda yaşadığı ve bizim çok fazla yorum belki de yapmamamız gereken ve keşke olmasaydı dediğimiz bu olay olumlu örnek olarak verilemez. Yani o zaman şöyle diyorum, sahabi efendilerimiz aralarında tartışmış, onlar tartışsa biz de tartışalım gibi böyle saçma bir mantık olabilir mi? Yani Allah-u Teala nice güzel misaller verirken Kur'an-ı Kerim'de, tarihte belki de bu ayetlerin iyi anlaşılamamasından ötürü yaşanan maalesef olumsuz bir olay günümüzde örnek olarak verilemez. Bakın Riyazu Salih'ini okuyoruz bayram arkadaşımla, ilk konu ihlas. İhlas'ta ikinci ya da üçüncü geçen yerde diyor ki iki grup birbiriyle diyor savaşır diyor. Kılıç çeker diyor. İki Müslüman birbirine kılıç çeker diyor. İkisi de cehennemliktir diyor. Birincisi ya da ikincisi değil. Neden diyor? Bak şimdi cümlenin başında.
Örnek yanlış. Yani öne sorulan şey yanlış. Tabii ki onlar sahabiler. Yıldızlar, bizim için dostlarımız insanlar. İçtihat farkı olmuştu. Hak olan iki sevap almıştı. Haksız olan bir sevap almıştı.
Evet. Şimdi bak. Ben zaten... Şimdi bak onun elini sahabilerle ilgili fazla söz söylemek doğru değil dedim. İlk cümlenin başında hatırlıyor musun? Çünkü orada iki grup içerisinden de cennetle müjdelenmiş insanlar var. O olay çok biraz daha şey. Ama şunu demek istiyorum. Böyle bir olay günümüzdeki Suriye olayına örnek olarak verilmesi doğru değil.
Arkadaşlar Suriye dediği doğru bir işler şimdi yapmışlar. Tam tersi onlar için daha büyük malzeme oluyor. Evet diyorlar ki işler için yapmışlar. Bizde diye işlatık olay da kalmamış. Tamam lan diyor.
Yani ya peki bu olay bakın.
Gerekçeleri daha çok.
Bakın yani. Diyelim ilmi bilginiz yok. İlmi bilginiz yok. Sadece şu an çocuğa sorsanız bile Suriye'deki olayı yani hiç müşterilerle alakası olmayan birine söyleseniz. Ya düşmanla saldırıyor iki grup sonra bir, savaşan grup da bu sefer birbiriyle savaşıyor. Güler ya saçmalıktır bu. Başlı başına bir saçmalıktır. Kendilerine göre sebepleri var bunların. Muhakkak sebepleri var. Kesinlikle bir ayete ve hadise dayanıyor. Bir içtihada dayanıyor bu. Ama yukarıdan bakıyorsun yanlış. Yani Allah korusun ben tekrar diyorum şu anki İslam aleminin en büyük sorunu tefrika ve karşı tarafta bunu çok iyi biliyor ve kullanıyor ve tefrika oluşması için elden gelinen bütün her şey yapılıyor ve her şey küçükken başlıyor arkadaşlar küçükken nübeler halinde. Şimdi tüfek düşünün uzağa doğru tutuyorsunuz bir milimetre oynuyor bakın bir milimetre uzakta kaç metre fark ediyor? Onlarca metre fark ediyor. Yüksek menzil füzeyi düşünün çok daha fazlası fark ediyor. Hep böyle küçük küçük hatalardan başlıyor. Ya fırka deniyor, cemaat diyor, bir şey yok deniyor, küçük hatalar deniliyor. Ama sonunda çok ciddi yerlere götürülüyor.
Yani dersteyim ben şimdi şeyi yani.
Ha, tamam. Yani. Sağ olun hocam.
Sen sonra ararsın. Tamam. Sonra ararsın. Tamam. Allah razı olsun.
Ben giderek bir şey söyleyebilirim.
Hı hı. Tamam diyecektim.
Cemal Vakfası da iki tarafta.
Hı, sağ olsun.
Ama onların geçmişteki bazı hallerini aradaki bilen Müslümanlar o mübarek zatta birbirlerini aktarıp tam anlaşacakları zaman münafıklar orada araya girip iki tarafta aynı baskı yaparak kimi kimin vurduğu belli olmadan Hazreti Ayşe Validemiz de üzerinde koruyup himaye etmeler nedeniyle yani iki tarafın savaşını değil yine orada da Müslümanların arasında fitneyi uyandırıp onlar birbirine düşüren münafıklar vardır. Aynı bugün aramızda olduğu
gibi. Evet.
Yok hocam çok güzel bir şey söyledi. Bakın orada sahabi efendilerimize olayı götürmekten ziyade olay nasıl o boyuta geldi aradaki fitnecilere çok dikkat etmek lazım. Tekrar diyorum bakın İslam aleminin en büyük problemi tefrikaysa karşı tarafta bunu çok iyi biliyor. Araya fitnecileri sokarak bu mesele oluyor. Aynı olay biliyorsunuz Filistin'de gerçekleşti. İki grup vardı. İki grup birbirine biliyorsunuz şey yaptı ya silahlı mücadeleye girdi. El-Fetih'le Hamas yani. Ya ben inanın hani beyninizden sular kaynar sular dökülmüş aynı hissi yaşadım. Ya dedim düşman belli ya karşıda. Nasıl sen silahı birbirine ateşlersin? Ya ahirette bu insan nasıl dirilecek? Niyetine göre dirilecek ama yani biraz akıl lazım ya. Yani Allah bizi bu fırka fırka olmaktan korusun. Ümmeti vahidetin bilincinde yaşamayı nasip etsin. Bakın Türkiye'de yok. Milliyet de yok. Yani sen şu milletlensin, milletlensin. Tek bir şey var İslam. Bizim tek kimliğimiz var İslam. Aslında tek bir İslam devleti olmalı ve insanlar Allah'ın dinini yaymakla ve yaşamakla olmalı aslında. Ama bu Osmanlı'nın yıkılmasıyla itibaren bozuldu. Biz bugün İslam coğrafyasındaki ülkeleri tanımıyoruz. Bunun tek sebebi tefrika ve bunu özellikle başta İngilizler olmak üzere, Yahudiler olmak üzere bunu çok güzel kullanıyorlar. Aman aman dikkat edelim. Yani ben bu ayetten bunu anlıyorum. Devam edelim. Bir sonraki ayet. Evelem yehdi lehum. Onları hidayete erdirmedi mi? Kem ehlekna min kablihim minel kuruni. Onlardan önce biz nice memleketleri helak ettik. Bu hidayete erdirmediği dediğini biliyor musunuz? Gördükleri bu olay. Yani anladıkları, gördükleri bu olay onları hidayete erdirmedi mi? Nereden anlıyoruz bunu? Diyor ki yemşûne fî mesâkinihim. Onlar yurtlarında meskenlerinde, onların yurtlarında dolaşıyorlarken inne fî zâlike le'âyâtin gerçekten bunda birçok ibretler vardır. Efelâ yesme'ûn. Bakın önceki Secde suresinde geçen ayetleri iyi anlayanlar, takip edenler bu ayetten şunu anlayabileceklerdir. Burada hidayet var. Hidayet neydi? Yol göstericilik. Bir Allahu Teala yol göstericilik yaparken bir de kişi gördükleriyle bu dünyada gördükleriyle tefekkür edip de bunları hidayete erdirici unsur olarak görebilme şansına sahip Allahu Teala'nın verdiği sistemle. Önceki ve bir önceki dersler ne demiştik? Kişi ölümü görüyor. Etrafından birkaç kişinin öldüğünü görüyor. Ne demesi lazım? Aa, ölüm var. Ölüm var demesiyle beraber ne demesi lazım? Ben de öleceğim. Ben de öleceksem bunun bir ahiret kısmı var. Dirileceğim. Ahirette de bana her şeyin bir hesabı sorulacak. O zaman ben bu dünyayı gerçek gibi sayamam. Ve her amelimin hesabı çekilecek düşüncesiyle buna göre yaşarım. Bunu konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Bu kişi bu nedir biliyor musunuz? Kişinin ibretiyle beraber, olaylardan gördüğü ibretle beraber Allah'ın sisteminde kendisini hidayete erdirmesidir. Yani Allah bu ayet oluyor artık için gördüğü olaylar. O da onu hidayete erdiriyor. Nereden anlıyoruz? Diyor ki onları hidayete erdirmedi mi diyor. Onların biz nice toplulukları helak ettik diyor. Yani demek ki burada hidayete kavuşturacak, hidayete götürecek bir unsur var. Düşünmen lazım. Ya helak olmuşlar. Yani bir azap gelmiş başlarına. Niye azap geldi başlarına? Hata işlediler. Allah da bunları şey yaptı. Demek ki böyle bir sistem var. Bu sisteme ben göre, bu sisteme göre davranmalıyım demeleri lazım. Bakın efela yesme'un diyor. Yesmaun kelimesi ne demek? Onlar dinlemeyecekler mi? Bakın geçen bir önceki sayfanın başında ne diyordu? O vakit mücrimleri görmüş olsan Rabbilerinin huzurunda başlarını eğerek Rabbena ebsarna ve semina gördük ve işittik. Bunu nasıl açıklamıştık? İşittik ve gördük değil. Ahiret sahnelerinde artık şahit oluyorlar ve diyorlar ki işittik. Yani işitilecek bir şey yok. Yani ders aldık anlamında. Gördük, yani işittik, evet. Ders aldık anlamında bir şey var. İşte burada da diyor ki onlar hala işitmeyecekler mi? Yani nasihat veriliyor kendilerine. O nasihatı hala bu dünyada işitmeyecekler mi diyorlar. Hidayete kavuşturucu bir unsur, bir enstrüman olarak. Devam ediyor. Bak burada diyor ki evelem yera, görmediniz mi? Evet. Bak burada da gözleriyle şahit olunacak, dünyadayken şahit olunacak bir unsur oluyor. Görmediniz mi? Biz su ile kurak bir yeri suluyoruz da orada ekinler çıkarıyoruz. Devam edelim, ayrıntısına gideceğim. Onlardan hem hayvanları hem de kendileri yiyor. Hala görmeyecekler mi? Bu kelime ne? Efela yupsirun, basara, görmek. Tekrar önceki sayfaya bakarsak ne diyor burada? Ebsarna ve semina. Gördük ve işittik. Demin dedim ya, Kur'an bir bütündür. Her ayetin içerisinde de bütünler var. Sanki sonlarda alakasız gibi gözüken bir şey aslında Secde suresinin mantığını anlatıyor. Secde ne demekti? Yani Allahu Ekber dediğinizde, beyin iflas ettiğinde secdeye gidiyorsunuz değil mi? Allahu Teala diyor ki bu dünyada yaşarken olayları takip edin, görün. Bu sizi hidayete eriştirecektir. Siz de nasihatlara uyun ve paçayı kurtarın. Ahirette gördük ve işittik diyenlerden olmayın diyor. Çünkü onlar o pozisyona geldiklerinde bizi tekrar dünyaya gönder de salih amel işleyelim konumunda olacaklar diyor. İşte Allah-u Teala da burada bir kendilerinden evvel, bizden evvel helak edilen toplumu örnek göstererek, iki, kurak bir yere su gönderiyor da Rabbim, tekrar orada bir yeşerme oluyor. Bu yeşermeden de ders alarak görmediler mi diyor. Burada bir şey diyeceğim. Biz su ile kurak bir yeri suluyoruz da diyor ya. Buradaki kurak denilen yer el curuz denilen kelime. El curuz. Curuz cereze kelimesinden geliyormuş. Kesmek. Yani eskiden beri kurak olan bir yer değil. Mesela yeşil bir yer, ağaçlıklı bir yer, kesile kesile kesile orası çoraklaşıyor artık. Kurak hale geliyor. Böyle bir yer. Yani böyle bir yere su gönderiyoruz da orada bir canlanma oluyor. Ben hemen şunu anladım buradan. Hatırlıyor musunuz? Hidayet konusunda şunu demiştik. Allahu Teala aslında fıtrati olarak her insana hidayeti veriyor demiştik. Hatırlıyor musunuz? Bunu da Şems suresinde vardı. Biz her nefse takvasını da fücurunda ilham ettik diyordu. Yani bizim doğruyu yanlıştan ayırma mekanizması daha fıtrati olarak nefislere verilmiş durumda. Diğer ayette ne diyordu? Alâh suresinde ne diyordu? Nefse kişiye diyor hidayetini diyor vahyettik diyor ilk başta. Takdir ettik diyordu. Yani kişilerin içerisinde doğruyu yanlıştan ayırt etme sistemi mevcut. Bunu Peygamber Efendimiz nasıl diyordu? Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra o ailesiyle gerek diğer şeylere tarafından başka eğilimlere gönderilir diyordu. Yani Allah-u Teala bu sistemle yarattığı fıtratî sistemle biz de o şeyi vermiş. Ama daha sonra ne oluyor? O içerimizdeki o yeşillikler, o ağaçlar ne oluyor? Bir şekilde kesiliyor. Tırpanlanıyor yani. Ama altta mekanizmalar var. Ve Allahu Teala oraya su gönderdiğinde, yani Allah rahmetiyle muamele ettiğinde, yani hidayeti gönderdiğinde oranın tekrar yeşillenme, tekrar canlanma ihtimali var. İşte Allahu Teala da burada doğadaki bir örnekten bunun mesajını veriyor bize. Görmedin mi diyor? Biz su ile kurak bir yeri suluyoruz da orada ekinler çıkarıyoruz. Yani tekrar yeşeriyor senin içerisindeki hidayet filizleri. Tekrar canlanıyor. Ve diyor ki ondan hem hayvanları hem de kendileri yiyor. Hem başkaları da faydalanıyor ondan. Hem kendisi de faydalanıyor. Burada nefislere de bir işaret var enfüsî manada. Yani nefisleri de ondan nemalanıyor, faydalanıyor anlamı var. Yani bazı derin anlamları da var da genel şeyden çıkmamak adına bundan söylemiyorum. Bundan kendileri de yürüyor. Efela yupsirun, görmeyecekler mi? Bakın ayetin başında ne diyor?
evelem yerav diyor. Orada era kelimesi geçiyor. Görmek fiili. En sonunda da yüpsirun diyor. Buna da görmeyecekler mi diyor. İkisine de Türkçe'de görmeyeceklerle ifade edilmiş. Arapça'da iki tane görmek fiili var. Era ve basara. Basara biraz daha ayrıntılı görme, biraz daha manevi görme, biraz daha tefekkürsel görme. Hani basiret gözü derler ya bir kişiye. Basiretiyle görme, biraz daha düşünerek. Bakın bu kelime nerede geçiyorduk önceki sayfada? Ya Rabbi gördük, ebsarna, basara kelimesi geçiyor ve işittik semina. Yani ahirette dirildiğin zaman, olayları gördüğün zaman era fiiliyle görmeyeceksin. Basara fiiliyle göreceksin. Yani daha derin, daha gerçekleriyle göreceksin. Allah da diyor ki bu dünyada, bu çevrenizdeki olaylardan tefekkür edin de, aynı ahirette karşılaşacağınız gibi bu tarafta diyor, basiret üzerine görün diyor. Bu da bizi ne yapacak? Hidayet mekanizmasına götürecek. Hidayeti bir Allah veriyor. Bir de sen olaylardan tefekkür ediyorsun, ders çıkarıyorsun. Hidayete gitmeye, hidayetin gelmesine vesile oluyorsun. Hidayet neydi? Bunu da onu hatırlayalım. Hidayet durup dururken Allah-u Teala hidayet göndermiyor. Göndermeye malik. Ama sünnetullah icabı senin bir adım atmanı istiyor. Hani bir söz var ya, bana bir adım gelene 10 adım gelirim. Bana yürüyerek gelene koşarak gelirim. Yani Allah-u Teala senden bir adım istiyor.
İstek istiyor.
Hani şöyle bir esprili bir şey söylemiştik. El-Hadi esması hidayet eden demek. Esma-i Hüsna'dandır. Hani akılda kalsın diye şöyle bir şey demiştik. Hadi. Yani Allah diyor ki hadi. Hadi kulum. Eğer bu böyle olmasaydı Peygamber Efendimiz sallallahu ve selleme yıllarca bakmış olan, babalık yapmış olan Ebu Talib'e ile ilgili şöyle bir ayet gelmezdi. Ey Resulüm, sevdiklerini hidayete kavuşturamazsın. Biz hidayete kavuşturur. Hidayet bize aittir demezdi. Peygamber Efendimiz'e en büyük iyiliği yapmış olan kimseye. Ama o kişi adım atmıyor. Adım atması gerekiyor. Evet. Buradan bu ayetlerden biz şunu anlıyoruz ki ölümü gördün. Tefekkür ettin, gördün, düşündün, ders aldın. Ya ben de öleceğim var. Kendini düzeltme gayretinde o seni hidayete erdirici oluyor. Buradaki ayete özgü olarak senden evvel nice helak edilmiş yerleri gördün. Senin burada kendini düzeltme çaba hidayete erdirici oluyor. Bak ne diyor ayette? Evelem yefti lehum. Onlar hidayete erdirmedi mi diyor. Yani bu işler onları hidayete erdirmedi mi diyor. Şahit olarak olduğunda iş kolay arkadaşlar. Yani dünya bitecek. Biz gerçeklere şahit olacağız. Ve ebsara fiilinden görmüş olacağız onları. Allah onu istemiyor. Yani biz isteseydik diyor. Her nefse hidayetini verirdik diyor. Yani öyle bir şeyi bu dünyada gösterirdi ki. Zaten herkes secdede. Ama aklını kullanmanı istiyor. İradeni kullanmanı istiyor. Tercihleri de doğru yapmanı istiyor. Bu sırada da ayet ve hadislerden de ne yapmamızı istiyor? Ders çıkarmamızı istiyor. Onları rehber olarak da kullanmamızı istiyor. Evet, bu konu bütünlüğünü izah etmek için bir oraya gittim. Anlaşılmıştır umarım. Allah bize hidayete erdirdiği kullarından, ders alan kullarından nasip etsin. Bu gece de biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gecesi, doğum günü değil, doğum gecesi. Alemlere rahmet olarak gönderilen, bu Kur'an'ı en iyi anlamışla bize aktaran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu gecede Allah'ın rahmetinin onun üzerine, salavatının onun üzerine olmasını istiyoruz, diliyoruz. Bir de şu var, bu gece Rebu'l Evvel 12 yani yarın hem Peygamber Efendimiz'in mevlididir, mevlid doğumu demek, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in ahirete göçüşünün de günüdür. Yani vefat günüdür de aynı zamanda. Aynı gün olmuştur. Bunu da bir bilgi olarak vereyim dedim. Sadakallahu'l-azim.